Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 20. ayrım, 10. bölüm. Eve'in niyeti işini ofisinde halletmekti. Böylelikle ciddiyeti elden bırakmamış olacaktı. Fakat işler hiç de umduğu gibi gitmedi. Nasıl olduysa kendini ikinci kattaki oturma odalarından birinde kucağında bir kase patlamış mısırla upuzun kanepenin inanılmayacak kadar yumuşak minderlerine gömülmüş halde buldu. Duvardaki dev ekrandan oyunun kayda alınmış görüntülerini seyrediyordu. Rogue Eve'i ekranın büyüklüğünü bahane ederek ikna etmişti. Her şeyi kat kat büyüterek gösteren bu ekranda en ufak detayın dahi gözden kaçması mümkün değildi. Eve neredeyse bizzat kendisi o sahnedeymiş gibi hissediyordu. Bu konuda Rourke'un hakkını teslim etmeliydi gerçekten. Eliza'nın Sir Wilfrid'e göz kulak olan pimpirikli, sinir bozucu hemşire rolünü çok iyi oynadığını fark etti. Üzerindeki dönem kostümü onu son derece kötü gösteriyordu. Saçları sıkı sıkı geriye taranmıştı. Ağzını büzüp duruyordu. İnsanın asabını bozan, inişli çıkışlı bir tonlamayla konuşuyordu. Eve, bu konuşma tarzına çocuklarına söz geçirmeye çalışan anne babalarda da rastlamıştı. Kenneth'da afralı tafralı huysuz dava vekili rolünü layıkıyla canlandırıyordu. Hareketleri sarsak ve fevriydi. Kurnaz kurnaz bakıyordu. Sesi kah gümbür gümbür, kah mırıl mırıl çıkıyordu. Fakat ilk sahnelerde oyunun yıldızı Draco'ydu. İnkar edilemeyecek kadar yakışıklı, akıl almaz derecede çekiciydi. Umursamaz, keyifli bir hali vardı. Evet, Eve, kırılgan bir kadının bu adama Wally karakteri olsun, kendisi olsun nasıl abayı yakabileceğini anlıyordu. Görüntüyü dondur. Kaseyi Rourke'a verdi, ayağa kalkıp Draco'nun görüntüsüne yakından baktı. Ben şunu görüyorum. Diğerleri rol yapıyor. Başarılılar, yetenekliler. Rollerini zevkle oynuyorlar. Ancak Draco, rolünün ta kendisi. Onun rol yapması gerekmiyor. Wally kadar ben merkezci, küstah, saman altından su yürüten biri zaten. Bu rol adeta onun için yazılmış. Bu rol için onu seçtiğimde ben de öyle düşünmüştüm. Peki bu sana ne anlatıyor? Onu öldürmeyi planlayan kişinin de aynı şeyi düşündüğünü ve de işin manidar tarafının bilincinde olduğunu. Wally son sahnede ölüyor. Draco da son sahnede öldü. Çarpıcı bir adalet anlayışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Adam tanıkların gözü önünde öldürülüyor. Oturduğu yere geri döndü. Esasen yeni bir şey gördüğüm yok ama bu gördüklerimiz olayları daha açık seçik bir hale getiriyor. Videoyu oynat. Eve oyunu seyretmeye devam etti. Arena'nın mükemmel bir zamanlamayla oyuna dahil olduğunu görüyordu şimdi. Bu tabii ki yazarın ve yönetmenin işiydi. Fakat oyun stilini yaratan da oyuncuydu. Güzel, klas, gizemli, soğuk bir seksapeli olan biri vardı karşısında. Fakat Eve'in hatırladığı kadarıyla gerçek Christine Wally karakteri böyle bir karakter değildi. Gerçek Christine Wally aşka esir düşmüş, tükenmiş bir kadındı. Katil olduğunu bildiği adam için yalan söyleyebilecek, onu kanunun ellerinden kurtarmak için saygınlığını, şöhretini tehlikeye atabilecek biriydi. İşin sonunda da aşkını elinin tersiyle ittiği için aynı adamı öldürebilecek biri. İki farklı seviyede oynuyor, diye mırıldandı Eve. Aynen Draco gibi. İkisi de son sahneye gelene kadar karakterlerinin gerçek yüzünü açığa çıkarmıyor. İkisi de hayli yetenekli. Hayır, hepsi yetenekli zaten. Hepsi de bir imaj yaratmak için sözcükleri ve hareketleri istedikleri gibi kullanabiliyor. Daha o imajları yeterince çözümlemedim. Sir Wilfrid suçsuz birini savunduğunu sanıyor. Oyunun sonuna gelindiğinde ise kandırıldığını öğreniyor. Bu insanı çileden çıkarmaya yeter de artar bile. Gerçek hayatla rolleri bağdaştıracak olursak eğer, böyle bir duruma düşmek cinayet işlemeye yeter. Rourke da böyle düşünüyordu. Onaylarcasına başını salladı. Devam et. Diana karakteri Wally'nin ona söylediği her palavraya inanıyordu. Wally'nin masum olduğuna, karısının ruhsuz kaltağın teki olduğuna, onu terk edeceğine. Sonunda o da enayi yerine konduğunu, kullanıldığını, aşağılandığını anlamıyor mu? tıpkı Kali'nin enayi yerine konduğunu, kullanıldığını, aşağılandığını öğrendiği gibi. Keza Kristin de öyle. Sahne gerisinde öylece duran, sahneye çıkmak için can atan Michael Proctor'u da unutmayalım. Eve, insanların yüzlerini inceledi, seslerini dinledi, birbirleriyle olan ilişkilerini ölçüp biçti. Katil bu insanlardan, oyunculardan biri, biliyorum işte. Draco'ya garezi olan bir teknik elemanın, ışıklar altında olmaya heves eden birinin işi değil bu. Zaten ışıkların altında olan, ne zaman nasıl bir yüz ifadesi takınması gerektiğini iyi bilen birinin işi. Eve yeniden sessizliğe büründü. Oyunu seyretti. Bir falso, gizli duygular, tasarıları meydana çıkaran bir bakış, bir hareket yakalamaya çalıştı. Fakat öyle bir şey bulamadı. Hepsi de çok iyi oynuyordu. İşte sahte bıçak. Birinci mahkeme salonu sahnesindeyiz. Görüntüyü dondur. Ve Q bölgesini %25 büyüt. Ekran görüntüsü yumuşak hareketlerle değişti. Oyunda delillerin sergilendiği masa büyüdü. Masanın üstündeki bıçak bu açıdan bakıldığında hayli net olarak görünüyordu. Eve bu büyütülmüş görüntüye bakınca bu sahte bıçakla cinayet aleti arasında küçük farkları seçebiliyordu. Bıçakların ucu neredeyse aynı boyutlarda, aynı biçimde. Ama bu yalancı bıçağın tutma kısmı biraz daha geniş ve kalın. Cinayet aletiyle aynı renkte, ancak farklı malzemelerden yapılmış. Nefesini yavaşça verdi. Tabii fark var mı diye bakmadığın sürece bunlara dikkat etmen mümkün değil. Önündekinin sahte bıçak olduğunu sanınca o gözle bakıyorsun. Draco bile asıl bıçağa bakmış, hatta bıçağı eline almış olabilir. Yine de hiçbir şey anlamamıştır. Görüntüyü normal haliyle oynat. Eve'in başı hafifçe zonklamaya başlamıştı. Rourke'un omuzlarını olmaya başladığını bile zor fark etti. Sahne değişimlerini, perdenin inişini, dekorların sessizce değişmesini izledi. Birkaç teknik görevli oradan oraya koşturuyordu. Her zamanki gibi siyahlara bürünmüş olduklarından varlıkları neredeyse hiç seçilmiyordu. Ne var ki Eve, Quim'i yakaladı. Adamın kendi çapında da olsa yetkili olduğu belliydi. Quim, Eve'in anlamadığı bir jest yaptı. Yalnız tiyatrocuların kullandığı bir nevi işaret dili vardı herhalde. Hileli alet ustasına bir şey danıştığını, onaylar gibi başını salladığını, sonra da sahnenin sol tarafında bir yere uzun uzun baktığını gördü Eve. Bak, Eve bir kez daha ayağa fırladı. Bir şey görüyor, oraya uymayan bir şey görüyor. Önce bocalıyor, evet evet, bir saniyeliğine bocalıyor ve inceliyor. Şimdi de geldiği yerden uzaklaşıyor. Ne gördün sen? Kimi gördün? Lanet olsun. Rourke'a döndü. Bıçağın değişmiş olduğunu gördü. Gerçek bıçak şu an mahkeme salonu dekorunda duruyor. Sırasını bekliyor. Diski geriye sardırdı. Bilek ünitesini saate çevirdi ve görüntüyü tekrar oynattı. Tamam. Şu an fark etti. Bu sırada Rourke kalktı, oto aşçının yanına gidip Eve için kahve söyledi. Elinde kahve ile Eve'in yanına döndüğünde ise Eve ne yaptığını bilmeden kahveyi aldı ve içti. Ekranda figüranlar yerlerini almıştı. Barmen yerine yerleşmiş, teknik elemanlar ortadan kaybolmuştu. 20. yüzyıl ortalarından bir bar kadınının giyeceği tarzda, ucuz ve şatafatlı giysiler içindeki arenada barın uç tarafındaki tabureye oturmuştu. Sırtı izleyicilere dönüktü. Tren düdüğü çaldı, perde açıldı. 2 dakika 12 saniye. Hileli bıçağı bir yerlere tıkıştırmak için yeterli bir süre. Güllerin arasına veya tekrar yerini değiştirene kadar kimsenin bulamayacağı bir yere. Ancak her şey büyük bir ustalıkla, kurnazlıkla halledildi. Seks ve hırs diye mırıldandı Rourke. Ne? Seks ve hırs. Leonard Woolley'i de Richard Draco'yu da bu ikisi öldürdü. Hayat sanatı taklit eder. Peabody ise bu sözü söyleyecek durumda değildi. En azından şu anda anlamaya çabaladığı hareketli resim göz önüne alındığında. Resmi anlamış gibi yaptı. Charles'ın ikram ettiği şampanyayı yudumladı, etkinliğin diğer davetlileri kadar bilgili görünmeye çalıştı. En azından uygun bir giysi giymiş olduğunu düşününce biraz rahatladı. Eve, Noel hediyesi olarak Mavis'in şahane sevgilisi Leonardo'nun tasarladığı muazzam giysileri vermişti ona. Yine de bu mavi ipeklinin ışıltısı bile ondaki orta batı havasını değiştiremiyordu. Acayip acayip hareket eden bu renk ve biçimleri bir şeye benzetemiyordu bir türlü. Gerçekten de bambaşka bir şey bu. Aklına gelen en iyi sıfat buydu ne yazık ki. Şampanyadan biraz daha içti. Charles kıkırdamaya başladı. Peabody'nin omzunu şefkatle ovaladı. Bana tahammül ettiğin için o kadar şekersin ki Dilya, sıkıntıdan patlamak üzeresindir herhalde. Hayır, değilim. Charles'ın o enfes yüzüne baktı, gülümsedi. Sadece sanatla ilgili şeylerde salaklaşıyorum, hepsi bu. Hiçbir zaman salaklaşmıyorsun. Eğildi ve Peabody'yi usulca öptü. Peabody derin derin iç çekmek istedi. Bu giysiler içinde kolunda böyle muhteşem bir adamla böyle bir yerde olduğuna inanmak öyle zordu ki. Öte yandan McNab'in perişan evinde oturup Çin yemeği söylemenin ona çok daha uyduğunu düşünmek bile Peabody'yi sinir ediyordu. Sanatsal etkinliklere, operaya, baleye gitmeye devam edecekti işte. Böyle böyle bir şeyler kapacaktı. Kendini klas bir oyunun içindeymiş de repliklerini iyi öğrenmemiş gibi hissetse bile yapacaktı bunu. Akşam yemeğine hazır mısın? Akşam yemeğine her daim hazırımdır. İşte bu cümle kalbinden kopup gelmişti ya da midesinden. Charles mumlarla, çiçeklerle bezeli, fiyakalı bir restoranda özel bir oda ayırtmıştı. Hep böyle şeyler yapar zaten diye içinden geçirdi Peabody. Pembe güller, beyaz mumlarla donatılmış güzel bir masanın başına geldiler. Charles Peabody'nin sandalyesini tuttu. Charles'ın kendisi için de sipariş vermesini istedi Peabody. Ne de olsa ne yenmesi gerektiğini bilirdi o. O hep bilinmesi gereken şeyleri bilir, tanınması gereken insanları tanırdı sanki. Peabody, evinde Rourke'la züppe yerlerde bulunduğunda kendini fazlalık, yabancı hissedip hissetmediğini merak etti. Teğmenin kendisini fazlalık hissettiği bir anı hayalinde bile canlandıramıyordu. Üstelik Rourke aşıktı ona. Aşıktı değil, tapıyordu ona. Mum ışığında karşısında oturduğun kişi, senin şu hayattaki en önemli kadın olduğunu, tek kadın olduğunu düşünüyorsa her şey daha başka olurdu. Charles sakin bir sesle, ''Nerelere daldın gittin?'' diye sordu. Peabody kendine geldi. ''Affedersin, kafamı meşgul eden çok şey var.'' Çatalını aldı, başlangıç olarak gelen soslu deniz mahsulünden tattı. Yemeğin tadı öyle mükemmeldi ki zevkten gözleri şaşı olacaktı neredeyse. İşin. Charles uzandı, Peabody'nin eline dokundu. Bir mola verip bu gece burada olabildiğine memnun oldum. Düşündüğüm kadar uzun çalışmadık. Şu Draco olayı değil mi? Bundan bahsetmek ister misin? İşte bir diğer şahane özelliği de buydu. İçini dökmek isteyip istemediğini sorar, sen istiyorsan dinlerdi. Hayır, pek istemiyorum. Zaten şu aşamada konuşamam da. Sadece Dallas'ın epey gergin olduğunu söyleyebilirim. Olay o kadar çok katmanlı ve meseleleri o kadar farklı açılardan değerlendirmek gerekiyor ki süreç epey ağır ilerliyor. Bundan eminim. Yine de benimle konuşurken her zamanki gibi kendinden gayet emin bir hali vardı. Peabody'nin şarap kadehine uzanmakta olan eli havada kaldı. Seninle mi konuştu? Olay hakkında mı? Charles hazırlıksız yakalanmıştı. Çatalını bıraktı. Sana bundan bahsetmedi mi? Hayır. Draco'yu tanır mıydın sen? Charles içinden kendine küfür etti. Acaba lafı dolandırsam mı diye bir düşündü, sonra boş verdi. Peabody'ye karşı hep dürüst olmuştu. Bunu değiştirmeyi de hiç mi hiç istemiyordu. Hayır, tanımıyordum. Geçen gece Arena Mansfield'leydim. Dallas ve Rourke da onunla konuşmaya evine geldiler. İş için oradaydım. Ya, Charles'ın mesleği Peabody'yi rahatsız etmiyordu. Adam işini yapıyordu işte, tıpkı kendisi gibi. Eğer sevgili olsalardı, belki daha farklı tavır alırdı. Fakat sevgili değillerdi sonuçta. Lanet olsun ki değillerdi. Ya, dedi tekrar Peabody. Charles'ın mesleği Teğmen'i rahatsız etmekten çok daha fazla şey ifade ediyordu. Lanet olsun. Evet, öyle de diyebiliriz. Bayağı tuhaftı. Fakat Dallas'la bir şekilde uzlaştık. Nasıl uzlaştınız? Konuştuk Dilya. Sen arada kalma diye ben fazla bir şey söylememeye gayret ettim. Bunu asla istemem. Beni işin içine sokan sen değilsin, dedi Peabody. Bunu yapan Dallas. Çünkü sana çok değer veriyor. Özel hayatım onu bir arkadaş olarak ilgilendiriyor, Delia. Peabody, Charles'ın sesindeki belli belirsiz tenkidi işitince çekindi, sonra da pes etti. Tamam, biliyorum. Bundan hoşlanmam gerekmiyor ama. Bence artık her şey daha kolay olacak. O da ben de diyeceğimizi dedik. Konuşmak ikimize de iyi geldi. Ona yatmadığımızı söylediğim zaman... Ne? Peabody ciyaklayarak ayağa fırladı. Masadaki gümüşler ve kristaller oynayıp beyaz keten örtünün üstünde dans etti. Ona bunu mu anlattın? Bunu mu? Tanrım, oldu olacak beni soyup bir asker koğuşunun ortasına atsaydın. Aramızdakinin bir iş ilişkisi değil, dostluk olduğunu bilmesini istedim. Özür dilerim. Charles yanlış bir şey yaptığını şimdi anlamıştı. Ayağa kalktı, ellerini havaya kaldırdı. Niyetim seni utandırmak değildi. Amirime ne zamandır, neredeyse 3 aydır bir profesyonelle görüştüğümü fakat hala yatmadığımızı söylemişsin. Tabii canım, haklısın, bunda utanacak ne var? Cinselliğin ilişkimizin bir parçası olmasını istediğini anlayamadım. Charles katı bir sesle konuşuyordu şimdi. Durum buysa bana söylemen yeterliydi. Tabii ya, sana ne dersin Charles diyecektim ve bir anda müşterin olacaktım. Charles'ın karın kasları tel gibi gerildi. Böyle mi düşünüyorsun? Ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Sandalyesine yığıldı, başını ellerinin arasına aldı. Ona böyle söylemen şart mıydı sanki? Sanırım kendimi savunuyordum. Sindirilmesi güç bir itiraftı bu. Gerisini de düşünmedim, çok özür dilerim. Sandalyesini Peabody'ye yaklaştırdı ve elini tuttu. Delia, dostluğumuzu bozmak istemiyordum. İlk yakınlaştığımız dönemde ise olduğum şey yüzünden benimle beraber olamayan birine takılıp kalmıştım. Bunu atlatmama yardımcı oldun sen. Sana çok değer veriyorum. Eğer bundan fazlasını istiyorsan da... Peabody'nin elini tutup kendine çekti. Dudaklarını bileğinin iç tarafında gezdirdi. Peabody'nin nabzı hızlanmaya başladı. Böyle olması çok doğal diye düşündü Peabody. Charles, o becerikli ağzını bileğinden çekip dudaklarına götürdüğünde de kanı ısındı. Çok ama çok ısındı. Bu da doğaldı tabii. Ne var ki içinde tutkuyla beraber şüphe de kol geziyordu. Bu şüphelerin sadece Charles'a yönelik olmadığını bilmek de son derece sinir bozucuydu. Üzgünüm. Peabody öpüşmeyi kesti, geri çekildi ve aklını kaçırıp kaçırmadığını sordu kendine. Yanında çok sevdiği, muhteşem bulduğu, cinsel zevklere dair her şeyi bilen, bildiklerini kendisine sunmaya hazır bir adam vardı. Oysa kendisini naza çekiyordu. Duygularını incittim. Hayır, belki biraz. Gülümsemeye çabaladı Peabody. İşin aslı, şu an bir ilk yaşıyorum. İştahım olduğu gibi kaçtı. Terk etti beni. 20. ayrımın sonu. Sayfa 212. Devamı 21. ayrımda.